Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam insanlara İslam'ı ulaştırırken önüne çıkan engelleri, içinde bulunduğu zamanın ve şartların gerektirdiği şekilde aşmaya çalışmıştır. Zaman zaman sabrederek, zaman zaman tahammül göstererek, zaman zaman ikazda bulunarak, ama zamanda gelmiş, Bedir'de, Uhud'da olduğu gibi bir fiil cihat ederek, savaşmak durumunda kalarak o engelleri kaldırmaya çalışmıştır. Muhte Savaşı yapmıştır, Tebük Seferi yapmıştır Efendimiz Aleyhisselam. Dünya çapında, dünya ölçeğinde cihan şumul bir bakış açısıyla İslam'ın önünde engel olan ne varsa onları bertaraf etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde Resul Efendimiz'in bir çaba, gayret ve çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki cihat çok faziletli bir amel, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir amel. Onu da şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre yapmak lazım. Bazen Kur'an'la cihat, bazen ilimle, tebliğle cihat, bazen bir fiil savaşmak suretiyle cihat. Bununla ilgili Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın cihada teşvik eden sözleri, bununla ilgili olaylar, sahabe-i kiramın soruları, Efendimiz'in buna verdiği cevaplar, cihat nasıl olmalı, ne zaman, ne şekilde olmalı, cihat eden mücahidin gönül kıvamı, niyeti ne olmalı? Allah fi sebilillah cihatın şartları nedir, ne değildir? Bununla ilgili Efendimizin hayatından örnekler takdim ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor bir sahabe. Diyor ki ya Resulallah, daha ziyade yani hangi cihat fi sebilillah'tır? Hangi cihat Allah rızası için olur? Hangi cihattan Cenab-ı Hak cihat diye kabul eder ve ona mükafatını tam olarak verir? Bunun peşinde sahabe, çünkü çok farklı niyetlerle gazaya giden, savaşa giden insanlar olabiliyor. Bazen kişi kendi bu gönlündeki düşüncesini kendisi açabiliyor veya bir başka birisinin gönlündekini Efendimiz'e taşıyan da olabiliyor. Meseleyi vuzuğa kavuşturmak için geliyor sahabeden birisi, ya Resulallah, bir adam Allah yolunda çarpışmak ve aynı zamanda dünya malından da bir şeyler almak için savaşsa, yani niyetinde ikisi de var. Hem Allah yolunda çarpışma niyeti var ama nasip olursa biraz ganimetten de bir şey elde ederim diye arzusu var. Buna ne buyursunuz diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam, ona bir ecir ve sevap yoktur buyuruyor. Bu kez insanlar bu cevabı tabi ağır bularak, sen Resulullah'a sorunu tekrarla, herhalde cevabı iyi anlayamadın diye ifade ettiler. Adam bu minval üzere sorusunu Efendimiz Aleyhisselam 3 defa tekrarladı. Yani kişi Allah için savaşıyor, cihad ediyor ama bir taraftan da ya savaşayım, ölmezsem, kalırsam, ganimet elde edersek biraz da dünya malı elde ederim diye gönlünde bu düşünce de var. 3 defa tekrar ediyor. Efendimiz her birine de ona sevap yoktur cevabını veriyor. Sebebi yani insan cihadı fisibilillah yapmalı. Onu yaparken de ben buradan ganimet elde ederim, dünya malı elde ederim tarzında bir düşünceyi niyetine karıştırmamalı. Gönlüne karıştırmamalı. Efendimiz bunu ifade etmiş oluyor. Fahri Kainat Efendimiz Allah yolunda gösterdiği gayretin ve yaptığı gazaların gayesini ise şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Resulullah olduğuna şehadet getirinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emrolundu. Onlar bunları yapınca İslam'ın emrettiği cezalar hariç canlarını ve mallarını elimden benden kurtarmış ve selamete erdirmiş olurlar. Bu sebeple Allah Resulü ezan sesi işitilen memleketler üzerine yürümezdi. Orada ezan sesi işitiliyorsa demek ki o insanlar Müslüman, Müslüman olmuşlar. Orası bir İslam diyarı. Oraya bir sefer düzenlemezdi. Bir gaza söz konusu olmazdı. Gönderdiği askeri birliklere de şu talimatı verirdi Efendimiz Aleyhisselam. Bir mescit gördüğünüz veya müezzinin sesini işittiğiniz zaman orada hiç kimseye dokunmayınız. Çünkü Efendimizin maksadı insanlara hayat bahşetmek, onları ebedi kurtuluşa eriştirmek. Efendimizin bu anlayışını gösteren tabi epey hadiseler var. Yani Resulullah Efendimizin savaşlarında, cihadında esas hedefinin, maksadının insanları ihya etmek, onlara hayat bahşetmek, onları yaşatmak ve onları Müslümanca yaşatmak, hem dünyanın huzurunu, Müslümanlığın verdiği huzuru yaşamalarına vesile olmak, hem de Müslüman olarak can vermek suretiyle de ebedi hayatı elde edebilmek. Resul Efendimiz'in esas hedefi buydu. Bununla ilgili de yine güzel hatıralar var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatında. Bunların bir tanesini Müslim bin Haris et-Temimi anlatıyor. Diyor ki Resulullah bizi bir seriye ile göndermişti. Hücum edeceğimiz yere geldiğimizde ben atımı şaha kaldırarak arkadaşlarıma geçtim. Feryat eden kadınlar ve çocuklarla karşılaştım. Onlara canınızı kurtarmak ister misiniz diye sordum. Evet dediler. Öyleyse la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiniz de kurtulunuz dedim. Onlar da bunu söylediler. Arkadaşlar bazıları sen bizi hem ganimetin üzerine getirdin hem de onu bize haram ettin diyerek beni kınadılar. Müslim bin Haris. Peygamber Efendimizin yanına döndüğümüz zaman da yapmış olduğum şeyi ona haber verdiler. Allah Resulü beni çağırıp yaptığımı güzel buldu ve hiç şüphesiz Allah sana onlardan her bir insan için şu kadar şu kadar sevap yazdı buyurdu. Yani insanlar demek ki farklı olaya farklı yaklaşabiliyorlar. Yani bazen ihtiyaç varsa, biraz da fakirlik varsa o seferlerde, savaşlarda ya fırsat doğdu, biraz da galimet elde edelim gibi düşünce söz konusu olabilir. Bu olayda bunu görmüş oluyoruz. Ama Müslim bin Haris demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajını bu mübarek sahabe iyi anlamış durumda. La ilahe illallah diyen insanları ne yapıyor? Onlar diyor artık kendilerini, mallarını, canlarını bizden emin selamette almış oldular diyerek arkadaşlarını onlara saldırmaktan vazgeçiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz askeri birliği cihada göndereceği zaman kumandana Allah'a karşı takvalı, yanındaki Müslümanlara karşı hayırlı olmasını ve iyi davranmasını tavsiye ederdi. Ve onlara hep şu nasihatlerde, tavsiyelerde bulunurdu. Farklı rivayetlerde bunlar dile getiriliyor. Buyuruyor ki Allah'ın ismiyle Allah'ın yolunda gaza ediniz. Allah'ı tanımayanlarla çarpışınız. Ganimet mallarına hıyanette bulunmayınız. Zulmetmeyiniz. burun kulak kesmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Müşriklerine olan düşmanımla karşılaştığınız zaman onları üç şeyden birini kabule davet ediniz. Birincisi, onları İslam'a davet edin. İcabet ederlerse bunu kabul edin ve kendilerini serbest bırakın. Yani gittiğiniz yerlerde, gazaya çıktığınız yerlerde, rast geldiğiniz köylerde, kentlerde insanlar, onlara ilk yapacağınız şey, biz Müslümanız, Allah'ın dinini tebliğ ediyoruz, yayıyoruz. Dolayısıyla şu şu şartlarda İslam'a girerseniz emniyette olursunuz diye onları İslam'a davet etmeniz lazım. Özellikle müşrikler söz konusu olduğu zaman. Eğer Müslüman olmazlarsa onları cize vermeye davet edin. Bu da ehli kitap için söz konusu olan bir şıktır. Buna icabet ederlerse yine kendine serbest bırakın. Yani ehli kitap olan Yahudi Hristiyanlar, onlar cize vermek suretiyle kendi dinlerini özgürce yaşayabilirler. Müslüman toplumlar, ülkelerde. Hiçbirini kabetmezlerse Allah'tan yardım dileyin ve onlarla da savaşınız buyuruyor. Müslümanların İslam'a girmeyi veya cize vermeyi reddedenlerle savaşmaları aslında küfrün hakimiyetindeki bütün insanların faydasınadır. Yani onlarla savaşmak bizzat onları telef etmek değil, diğer insanların İslam'a girmesine engel olmaları, engel olabilme ihtimali sebebiyledir. Çünkü Müslümanların savaşmaktan maksadı onlara hakim durumdaki kafir idareyi ortadan kaldırmak ve haberi olmayan kişilerin İslam'ı tanımalarına mani olan şeyleri, engelleri yok etmektir, ortadan kaldırmaktır. Zira geniş halk kitlelerinin kibir, gurur ve hırsa sahip olmayıp hakkı kabule müsait bulundukları halde davete karşı çıkışlarında ileri gelenlerin, o bölgedeki yönetimlerin, idarelerin, önde gelenlerin ve batıl sulta sahiplerinin çok büyük etkisi vardır. Bunların tehdit ve baskıları, mevki ve dünyalık vaatleri, ellerindeki güçlü propaganda imkanları neticesinde cahil halk grupları sağlam ilmi deliller yerine kuvvet ve otoriteye boyun eğerler. İşte bu batıl hakimiyetlerin karşısına anlamadıkları ve dinlemedikleri delillerle değil, güç ve kuvvetle çıkmak gerekir. Çünkü ilmi ve akli deliller ilmi hürmet eden, söz anlayan ve insaflı kimseler içindir. Tabii bunu biraz daha açmak gerekirse kıymetli dinleyenlerim, yani büyük devletlerin, büyük güçlerin, otorite sahiplerinin nasıl kalabalık kitleleri İslam'dan soğuttuğunu, uzak tuttuğunu yani görmek gerekir. Yapılan bütün yayınlar, yani internet dünyası, sonra televizyon programları, diziler, eğlence programları, bilumum yapılan neşriyat, yayınlar, gazetesi, dergisi, kitabı, her türlü faaliyetler, bunlara baktığımız zaman bunların hangi maksatla yapıldığına şöyle incelediğimiz zaman nasıl insanları İslam'dan uzaklaştırmak, insanların İslam'a girmesini engellemek, Allah-u Resulullah'ı tanımalarına engel olmak için bunların yapıldığını görebiliyoruz. Yani bunlar çok büyük projeler, çok büyük masraflar yapılan, harcamalar yapılan ve hedefinde de tek insanları dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden uzaklaştırmak olan, yani büyük çalışmalar, şeyleri büyük yani, fitneleri ve tahribatları büyük, öyle söyleyelim. Yoksa büyüklük başka bir sebeple büyüklük vasfını hak etmiyorlar. Bakıyoruz, adam bir kitap yazıyor. Yani milyonlar okuyor kitabı. O kitapta esas hedefi Resulullah'ı gözden düşürmek, onun bir peygamber olmadığını ispat etmeye çalışmak, onun işte diyelim ki Allah'ın en büyük peygamberini belki Allah korusun en kötü insan olarak işte yalancı falan insan olarak tanıtmak ve insanları onun gözünden düşürmek. Bir makale yazıyor böyle, bir film yapıyor böyle. Yani hepsinde böyle insanları dinden uzaklaştırma hedefini güdüyor. Onları da görüyoruz. Bakınız bir ilmi tespit, oryantalistlerin, biz buna müsteşrikler diyoruz. Bunların yayınları var. Ve bu yayınlarının ortak paydası Peygamberimizle ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili yayınlardır. Ve hepsinde ortak hedef, Hazreti Peygamber'i ve Kur'an-ı Kerim'i insanların gözüne düşürmek, Hazreti Peygamber'in bir peygamber olmadığını, Kur'an'ın da Allah kelamı olmadığını insanlara kabul ettirmek, insanların bu yönde yönlendirmek, beyinlerini yıkamak. Milyonlarca yayın yapılıyor ve hepsinde aynı hedef gözetiliyor. Ve bunu milyonlar tabii bunu okuyor. Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de milyonlar bu yayınları okuyor, takip ediyor. Ve bundan hareketle de İslam hakkında, peygamber hakkında bir kanaat sahibi oluyorlar. Ve din İslam'dan uzaklaşıyorlar. İslam'ı kötü görüyorlar. İslam'ı doğru olarak tanımaları mümkün olmuyor. İşte bunları Resul Efendimiz Aleyhisselam hayattayken bütün gücüyle İslam, insanların İslam'a girmesini engelleyen bu güçlerle hep mücadele etti. Kimisine mektup yazdı, kimisine elçi gönderdi, kimisi bilfiil savaştı. Ayet-i kerimede وَقَاتِلُوا اَيْمَّةِ الْكُفْرِ bu hatta bir kıraatte فَقْتُلُوا yani küfrün önderleriyle savaşın, küfrün önderleriyle önderlerini öldürün diye efendim ayet-i kerime var Tevbe suresinde. Çünkü bunlar sadece kendileri kafir olarak kalmıyor, aynı zamanda büyük kitleleri İslam'a girmekten de uzaklaştırıyorlar. İşte Resulullah Efendimiz'in esas buradaki savaşla ilgili talimatlarını hep bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Mal ve can ile Allah yolunda cihat ve tebliğin önündeki engelleri kaldırma uğrunda Fahri Kainat Efendimiz ve onun güzide ashabı pek güzel örnekler sergilemişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 senelik Medine döneminde 27 gazaya bizzat iştirak etmiş, 38 de seriye tertip edip göndermiştir. 27, 38, 30, 20'de 50, 65. O Hamidullah Hazreti Peygamber savaşlarında bu tespitte bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir gazada canı ve malı ile zirve noktada mücadele etmiştir. Harp meydanlarında cesaret ve metanet abidesi olmuştur. Hatta savaş esnasında endişe ve korkuya kapılan bütün ashabı onun arkasına saklanır ve kendilerini emniyete alırlardı. Bununla ilgili Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz şunu bize söylüyor. Bedir günü savaş şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün insanların en cesaretlisi ve kahramanı Efendimiz idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın duran kimse yok demektedir. Resul Efendimiz böyle bir peygamber, böyle bir insan, sadece Allah'tan korkan, başka hiçbir şeyden korkmayan ve en zor şartlarda bile o zorlukları göğüsleyen ve sahabe içerisinde de o zorluklara en yakın duran insanın Efendimiz Aleyhisselam olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz böyle bir cengaver, böyle bir kahraman, böyle bir cesaret abidesi bir insan Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'in Bedir'le alakalı hatırası böyle. Uhud'a gelelim. Uhud günü Müslümanlar bozulup dağılmış, büyük bir iptilaya uğramışlardı. Allah Teala o vesileyle bir kısım müminlere şehitlik nasip etti. Hatta düşmanlar Resulullah Efendimiz'e kadar yaklaştılar. Peygamberimizin dişi kırıldı, dudağı ve yüzü yaralanıp kanadı. Kan yüzüne akmaya başladı. Resul-i Ekrem Efendimiz, fasık Ebu Amir'in Müslümanlara tuzak olması için kazdığı çukurların birine düştü. Hazreti Ali Allah Resulü'nün elinden tuttu. Talha bin Ubeydullah da ayağa kaldırıp çukurdan çıkardı Efendimiz'i. Ebu Ubeyde bin Cerrah Efendimizin yüzüne batan miğfir halkalarından birisini dişiyle çekip çıkardı. Bunu yaparken kendisinin ön dişi de kırıldı Ebu Ubeyde'nin. Öteki halkayı çıkarırken bir dişi daha kırıldı. Bu durum ashab-ı kiramın son derece ağrına gitti ve Efendimiz'e "Ya Resulallah, Kureyş müşriklerine beddua etsen" dediler. Çünkü tam işte savaş Uhud ve manzara ortada, 70 tane şehit var, yaralılar var, savaştan kaçmak durumunda kalanlar var ve Efendimiz Aleyhisselam hiç yerinden kaçmadan olduğu yerde ama yaralı vaziyette, yanında da çok az bir asker kalmış vaziyette ve belki de savaş o noktada kalmayacak ve Resul Efendimiz'in de öldürülmesi söz konusu olabilecek. Çok zor bir durum. Yani Allah'a sığınmaktan başka belki bir çare kalmamış durumda. Ve diyor ki, "Ya Resulallah, artık şu Kureyş müşriklerine beddua et de hiç olmazsa Allah bir melekleri göndersin, helak etsin, seni bizi kurtarsın" diyorlar. Resul Ekrem Efendimiz bu durumda bile şöyle buyuruyor: "Ben lanetçi olarak gönderilmedim, lanetleyici olarak gönderilmedim. Bilakis doğru yola davet edici ve rahmet olarak gönderildim. Allah'ım kavmime hidayet ver çünkü onlar bilmiyorlar" diyerek Efendimiz bu zor durumda bile yine onların, o Kureyşlilerin, müşriklerin hidayeti için dua ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz gibi ashabı da Allah yolunda cihad ederken sayısız kahramanlık ve fedakarlıklar göstermiştir. İşte siyer, İslam tarih kitaplarımız hem Efendimizin hem sahabe-i kiramın, Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Hamza Efendimizin, Halid bin Velid Efendimizin ve diğer ashabın hep kahramanlıklarıyla, fedakarlıklarıyla dop dolu gerçekten. Birkaç tanesini nakletmek gerekirse, Amr bin Cemuh topal ve aksak bir kimseydi. Kendisinin 4 oğlu olup peygamberimize birlikte savaşlara katılırlardı. Allah Resulü Uhud'a çıkacağı sırada Amr'a da sefere katılmak istemiş. Amr bin Cemuh radıyallahu anh katılmak istemiş. Oğullarına da şöyle demişti: "Beni de sefere çıkarın." Onlar ise, "Sen cihatla mükellef değilsin." Niye? Çünkü topal ve aksak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede "Leyse alel a'ma haracun ve la alel a'raca haracun ve la alel meryede haraç." Amaya vebal yok. Topala, aksa vebal yok. Hastaya vebal yok buyuruyor. Dolayısıyla senin böyle bir mükellef yani bir sorumluluğun yok. Dolayısıyla Yüce Allah seni mazerete saydı. Biz senin yerine gidiyoruz, sen geride kal diye söylüyorlar. Hakikaten mazereti de makul bir mazereti de var. Ama Amr şunu söylüyor: "Siz Bedir günü benim cennete girmeme engel oldunuz. Normalde ben Bedir'e gidecektim, orada savaşacaktım ve şehit olmak istiyorum. Ama buna engel oldunuz. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi muhakkak bir gün şehit olup cennete gireceğim. Yani hedefim Allah yolunda savaşıp şehit olmak." Sonra hanımına da, "Herkes şehit olup cennete giderken ben sizin yanınızda oturup duracak mıyım?" diyerek çıkıştı. Hemen kalkanını aldı ve "Ey Allah'ım, beni aileme geri çevirme." Duası böyle. Yani biz yani ölümden kurtulmak için ne kadar uğraşıyoruz, aklımıza bir getirmek istemiyoruz. Yani ölümün düşüncesi bile uykularımızı kaçırıyor, huzurumuzu kaçırıyor. Ama işte bu sahabe de öylesine Allah'a, ahirete, cennete iman ediyor ki yani duası "gideyim de geri geleyim" değil. "Ey Allah'ım, beni aileme geri çevirme" diye dua ettikten sonra Fariken Efendimiz'in yanına geldi. "Oğullarım beni Medine'de bırakmak istiyorlar. Seninle birlikte savaşa çıkmaktan men ediyorlar. Vallahi ben şu topal halimle cennete ayak basmayı arzuluyorum" dedi. Allah Resulü, "Yüce Allah seni mazur görmüştür. Senin bir özrün var, senin bir mazeretin var. Sana cihat farz değildir" buyurdu. Amr bin Cemuh, "Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda ölünceye kadar savaşarak şehit olup şu topal ayağımla cennette yürümemi uygun görmez misin?" dedi. Peygamberimiz, "Evet, uygun görürüm" buyurdu. Amr'ın oğullarına da "Siz engel olmayın. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder" buyurdu. Amr bin Cemuh kıbleye döndü ve Allah'ım bana şehitlik nasip eyle. Mahrum ve meyus olarak ev halkımın yanına döndürme diyerek dua etti. Cihada katıldı ve şehit oldu. Daha sonra sevgili peygamberimiz onun hakkında "Valım kudret elinde bulunan Allah'a emanetim ki Amr'ın cennette topallayarak yürüdüğünü gördüm." buyurdu. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu bir sahabe-i kiramdan Amr bin Cemuh'un cihat aşkı ve cennet aşkı. Bunu kaynaklarımız aktarıyor bu şeyi. Cenab-ı Hak onun gönlündeki Allah rızası, bize cihat aşkı ve cennet aşkından bizlerin gönüllerinde Cenab-ı Hak ikram eylesin kıymetli kardeşlerim. Bir olayı daha nakletmek istiyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz yine Uhud'a gideceği zaman ordusunu teftiş ediyordu. Savaşa katılabilecek yaştaki gençlere izin veriyor, müsait olmayanları ise geri çeviriyordu. Semure bin Cündep ile Rafi' bin Hadic ve geri çevrilenler arasında, bunlar genç yaşta, belki 10-12 yaşlarında gençler. Zuhair bin Rafi, "Ya Resulallah, Rafi iyi ok atıcıdır." diyerek onun ordudan ayrılmamasını istedi. Rafi bin Hadic olayın devamını şöyle anlatıyor. "Ayaklarımda mesterim vardı. Parmaklarımın ucuna basarak uzun görünmeye çalıştım. Resulullah da benim orduya katılmama izin verdi. Semure bin Cündep bana müsaade edildiğini duyunca üvey babası Mürey bin Sinan'a, "Babacığım, Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Beni ise geri çevirdi. Halbuki ben güreşte onu yenebilirim." Mürey radıyallahu anh, "Ya Resulallah, benim oğlumu geri çevirip Rafi'ye izin verdiniz. Oysa oğlum güreşte Rafi'yi yener." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rafi ile Semure'ye, "Hadi güreşin bakalım." dedi. Güreştiler. Neticede Semure Rafi'yi yendi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz ona da izin verdi. Yani böyle sahabe hem genciyle hem çocuğuyla hem yaşlısıyla, hatta topal olup yani özlü bulunanlarıyla beraber yeri geldiği zaman, gerektiği zaman Allah yolunda savaşa ve cihada bu şekilde aşkla, şevkle giden insanlardı. Cenab-ı Hak sahabenin o günün dünyasından bizim günlerimize de Allah için, Allah yolunda her şeyden, candan, maldan böyle fedakarlık yapabilecek bir iman ve yakin nasip eylesin diyor. Hepinize çok derin hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.